أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم gözüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbim hayırlısıyla aç. Hayr ile aç. Hayr ile kapat. Hayr ile tamamlat. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolay kıl, güç kılma. Hayır ile tamamlat ya Rabbi. Rabbi edhilni mudhale sıdkın. Rabbim beni, bizi, girdiğim yere, girdiğimiz yere sana sadakatle, hakikate sadakatle, Kur'an'a sadakatle girdir. Vahricni muhraca sıdkın. Çıktığımız yerden de sana sadakatle, hakikate sadakatle, Kur'an'a sadakatle çıkar. Ve cealli milledünke sultanen nasira. Bize bu sadakati koruyacak bir güç ver ya Rabbi. Kudret ver ya Rabbi. İrade ver ya Rabbi. Azim ver ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli dostlar, uzun sayılabilecek bir aradan sonra Rabbime hamdolsun yeniden kavuştuk. Bugün Esma dersimizin 26.sı ve 3. yılı. Rabbim inşallah Esma-ül Hüsna'yı lafzen bitirmeyi, manen yaşamayı, ömrümüze koymayı bize nasip etsin. Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri. Yani Allah'ın varlıktaki tecellilerinin kökleri. Varlık ağacına Allah bu köklerden rahmet indiriyor, mağfiret indiriyor. Ve bu ağaç, varlık ağacı böyle yeşilleniyor, bahara eriyor. Esma deyip geçmemek lazım. Esmanın önemini kavramak için galiba konuşmaya şöyle başlamak daha doğru olur. Dışımızdaki dünya, yani Müslüman olmayan dünyanın temel derdi, değer problemidir. Müslüman dünyanın temel derdi de kafa karışıklığı, karmaşa problemidir. Müslüman olmayan dünyanın temel derdi olan değer problemi ladini hayattan kaynaklanıyor. Buna ecnebiler seküler hayat diyorlar. İçinde Allah olmayan, içinde değer olmayan bir hayat. Allah demek, anlam demektir. Eğer Allah'ı kaybederseniz anlamı kaybedersiniz. Anlam kaybolduğunda geriye elimizde hayatın posası kalıyor. Anlam kaybolduğunda geriye insanın posası kalıyor. Ceset kalıyor. Beden kalıyor. Anlam kaybolduğunda ruh kayboluyor. Ruh kaybolduğunda hayat canını yitiriyor. Dolayısıyla amaç da kayboluyor. Amaç kaybolduğunda insan kayboluyor. İnsan azalıyor. İnsan azalınca iyilik azalıyor. İnsandaki insan azalınca, affedersiniz, insan küçülünce hayvan büyüyor. Ruh küçülünce nefis büyüyor. Onun için insanı azaltmamak lazım. İnsanı çoğaltmak lazım. İnsanı çoğaltmaktan kastım niceliksel değil. Nicel değil. Kemiyetten bahsetmiyorum. Keyfiyetten bahsediyorum. Kaç değil benim derdim. Ne? Nasıl? Niçin? Onun için dışımızdaki dünyanın en büyük problemi bu. Bu dünyanın problemi aynı zamanda bizim dünyamıza da sirayet ediyor. Farkına varmadan değersizleşme bize de değiyor. Ve bakıyorsunuz, Müslümanlar da ladini bir hayata doğru kayıyor. Ticaret ladini olduğunda para anlam ve amacını kaybediyor. Ruhunu kaybediyor. Para ruhunu kaybettiğinde artık mülkiyet tasavvuru değişiyor insanın. Emanete mülk olarak bakmaya başlıyor. Emanete mülk olarak bakınca şaşı bakıyor. Yamuk bakıyor. Kendini Tanrı yerine koymaya başlıyor. Ondan sonra emanete sadakati niçin düşünsün? Her alanda böyle bir değer azalması var. Eğer anlam ve amacını yitirmişse aileyi ortada göremez oluyorsunuz. Çünkü daha yüksek bir anlama, daha yüce bir manaya atfetmiyorsa eğer aileyi, aile kurmak için aile kurulmaz. Bakıyorsunuz, iki kişilik yalnızlıklar, üç kişilik yalnızlıklar, dört kişilik yalnızlıklar ve giderek mahşeri yalnızlıklar yaşanıyor. Milyonlarca nüfuslu şehirlerde yaşıyor insanlar, fakat milyon kere yalnızlar. İşte değer erozyonu. Hemen akabinde insan erozyonunu getiriyor. Yani enflasyonu getiriyor. Cebimizdeki paranın değer kaybını hesaplıyoruz. Onu telafi etmek için ne yapıyoruz? TL'de tutmak yerine dövizde tutmaya, altında tutmaya veya arsada tutmaya, şunda tutmaya gayret ediyoruz. Yani küçücük şeyin, aslında şu dünyada hemen harcanı verecek şeyin hesabını yapıyoruz, değeri kaybolmasın. Ya bunda da kınanamaz insanlar. 3-5 kuruş tasarruf etmişlerse neden durduğu yerde değeri kaybolsun ki? Öyle değil. Akıllı insan değerinin kaybolmamasına çalışır. Bu helaldir. Peki 3-5 kuruşun değeri kaybolacak diye titreyen insanlar neden ebedi değerler azalırken, enflasyona uğrarken titremezler? İnsan değeri kayboluyor. Neden titremezler? Neden o değeri telafi etmeye kalkmazlar? Ailenin değeri azalıyor. Neden telafi etmeye kalkmazlar? Ahlakın değeri azalıyor. Neden telafi etmeye kalkmazlar? Değerini korumazlar. Korumak için tedbir almazlar. İşte esma derslerini ben o tedbirlerden biri olarak düşünüyorum, görüyorum. Gelelim iç meselemize. Bu Müslüman dünyanın dışındaki en büyük mesele değer problemi demiştim. Müslüman dünyanın içindeki en büyük mesele de maalesef kafa karışıklığı, zihin karışıklığı, duygu karışıklığı, düşünce karışıklığı. Yani karmaşa ve karışıklık. Bu manada şöyle baktığımızda, İki tane din görüyorum. Biri babalardan görüldüğü gibi alınan din, öbürü de hakkı verilmek için emek verilen, ter dökülen, çaba gösterilen din. İki tane iman görüyorum. Biri çakma iman. Çok moda bugünlerde. Hadi ben de kullanmış olayım. Bilmiyorum argo mu? Çakma iman. Yani aslında bunu, bu tasnifi biz yapmadık. Bizden yüzlerce yıl önce yapılmış. Ta bizden 1200 yıl önce kelamcılarımız yapmış. Tahkiki iman, taklidi iman. Taklidi iman, çakma iman. Dolayısıyla hakikisi varken çakmasını alır mı insan? Siz bir şeyin çakmasını alırken Levi's diye alıyorsunuz ama aslında 30 lira ödeyip alıyorsunuz. Aslı 300 lira, 400 lira, 500 lira. Neyse. Bunun aslının olmadığını siz de biliyorsunuz. Üstünde yazanın da yalan yazdığını biliyorsunuz. Yalan yaza yaza alıp yalan yaza yaza giyiyorsunuz. Şimdi Rabbimize satacaksanız bunu eğer, alır mı? Yani gücü yetmediği için mi alacak? Anlamadığı için mi alacak? Gözü görmediği için mi alacak? Malın iyisini bilemediği için mi alacak? Nasıl? Niye alacak? Rabbimize sunuyoruz biz imanlarımızı. İmanlarımızı sunacağımız yegane kapı o. Çakma iman sunulur mu Allah'a? Çakma imanı çakma tanrılar alır. Hakiki Allah, hakiki iman ister. Onun için problem şu anda Müslümanların kendi kaynaklarıyla irtibatlarında ciddi olup olmadıkları problemi. Piyasada onun için iki tür din algısı var, din tasavvuru var. Bakıyorsunuz bir din tasavvuru geniş kitlelere ciddi bir biçimde pazarlanıyor ama ciddiyetsiz olarak. Burada delil yok, burada belge yok, beyine yok yani Kur'an'ın ifadesiyle. İman eden beyine ile iman etsin, inkar eden de beyine ile inkar etsin diyor Kur'an. Ama orada böyle bir dert yok. Böyle bir dert yok. Orada tek dert var. Nedir? Tatmin. Bu çok önemli. Tatmin. Eğer tatmini esas aldığınızda, işte orada kalpazanların üremesi için her türlü sebep var demektir. Tatmin. Beni tatmin et de nasıl edersen et. O bu mesajı aldığında kalpazan, tatmin etmek için atmayacağı takla, yapmayacağı sahtekarlık, uydurmayacağı rivayet yok. Bakıyorsunuz, din adı altında bir dizi cinayetler başlıyor. Bakıyorsunuz, maneviyat adı altında maneviyat dünyamızın yeraltı babaları çeteler kurmuş. Tam bir esrar satışı. Yalnız bu esrar ottan değil. Bu esrar maneviyattan imal ediliyor. İmal ediliyor, dağıtılıyor. Ve bunu alanlar uyuşmak için alıyorlar. Alıyorlar ve hap gibi atıyorlar. Yani hapçı, esrarcı gibi bir şey oluyor. Atıyorlar ve uyuşuyorlar. Atıyorlar ve mayışıyorlar. Atıyorlar ve rüya görmeye başlıyorlar. Atıyorlar ve hayal görmeye başlıyorlar. Yalnız hepsinin altı boş. Ve bununla tatmin oluyorlar. Bununla yetiniyorlar. Ve alan memnun, satan memnun oluyor. Alan memnun, satan memnunsa bize laf düşmez mi diyeceğiz? O zaman peygamberler niye var? Peygamberlerin gönderdiği toplumların hepsinde alan da memnundu, satan da memnundu. Risalet mirası budur. Risalet mirası uyandırmak içindir. Ey insanlar, uyanın. Uyuşturuluyorsunuz. Ey insanlar, kalpazanlar size sahte mal satıyorlar. Sahte din satıyorlar. Uyanın. Peki bu iki problemin birden birleştirecek olsak ve tek bir çözüm bulacak olsak nereye müracaat edeceğiz? Eyvallah. Allah'ın kitabı. Yani Allah. Allah'a müracaat edeceğiz. Allah'ın kapısından başka ilacımız yok. Allah'ın kapısından başka hekimimiz yok. Allah'ın kapısından başka çaremiz yok. Allah'ın kapısından başka gidecek yerimiz yok. Biz kuluz o Allah. O bizi bırakmadı. Hiç bırakmayacak. Ama biz onu bırakıyoruz. Bizim onu bırakmamamızın, bırakmadığımızın en güzel göstergesi Allah'ın kelamına yapışmaktır. Allah'ın kelamı Allah'ın ipidir. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep beraber Allah'ın ipine, yani Allah'ın Kur'an'ına, kelamına yapışın. Bu tefsir bana ait değil, Allah Resulüne aittir. Evet. Dolayısıyla Allah'ın kelamı Allah'ın ipidir. O ipi bırakanların hangi gayyalarda debelendiğini görmek için fazla uzağa gitmeye gerek yok. O halde dünküler ne ile kurtuldular, felaha erdilerse, bugünküler de aynı şeyle feraha erecekler. Çünkü dünkülerin zaafları hangi sebeplerden ise, bugünkülerin zaafları da aynı sebeplerdendir. Alet değişir, adet değişmez. İnsanın genel zaafları değişmez. Alet değişir, teknoloji değişir, zaman değişir. Ama adet değişmez onun için. Sünnetullah da değişmez. Bu manada bu iki problemin, gerek Müslüman dünya dışındaki dünyanın değersizleşme probleminin, gerek Müslüman dünya içindeki karmaşa ve kafa karışıklığı, duygu karışıklığı, hatta his karışıklığı, zevki selim, aklı selim, kalbi selim. Aklı selim, selim duyguyu. Aklı selim, selim bilgiyi. Kalbi selim, selim duyguyu. Zevki selim, selim zevki, estetiği ifade eder. Biri bozulunca hepsi bozulur. Özellikle aklı selim olmayınca zevki selim olmaz. Olmaz. Kalbi selim de olmaz. Akıl selim olmayınca kalbi selim olmaz. Akleden kalp selim olmaz. Onun için bu üç selamet, üç güzellik birbirine bağlıdır. Kalbi selim, aklı selim, zevki selim. Bu üçü bir arada olunca zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat yan yana dizilir. Zaruretler güzellerden, iyilerden, haktan karşılanır. İhtiyaçlar helalden karşılanır. Zevk ise güzelden karşılanır. O zaman zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat yan yana gelir ve kalbi selim, aklı selim, zevki selim gerçekleşir. Bugünün dünyasında Kur'an'ın birleştiriciliği dışında ben, müracaat edeceğimiz ve üzerinde birleşeceğimiz, tartışmasız birleşeceğimiz bir başka şey göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Falan üstadın kapısında birleşsek diyenlere getirilecek, o zaman falan üstadınkinde birleşelim. Eğer mesele oysa bizim üstad sizin üstadı döver. Falan ekolde birleşelim diyene, falan ekolde birleşelim. Niye sizinkinde birleşelim ki? Bizimkinde birleşsek ne olur? Falan mezhepte birleşelim. Bizim mezhebin suyu mu çıktı? Derse ne yapacaksın? Falan tarikatta. De bizim tarikat da sizinkinden az aşağı değil ama yani. Efendim. Hangisinde? Hangisinde? Kur'an'da. Başka yolu yok. Onun içinde akıl karmaşasına, düşünce ve duygu karmaşasına getirebileceğimiz tek çaplı çözümün kaynağı orada. Başka çıkış yolu da yok zaten. Bakıyorum Müslümanlar, Allah'ın kendilerine verdiği isimle yetindiklerinde problemi çözmeye başlıyorlar. Huve semmâkumul muslimîn. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Ama bu isme razı olmadıklarında problem üretmeye başlıyorlar. Farkında mısınız? Problem üretmeye başlıyorlar. Onun için Bugün esma haddi zatında Allah'ın kelamına dönüşün ilk numarasıdır. Çünkü Allah'ın kelamından öğreneceğimiz ilk bilgi Allah bilgisidir. Marifetullah diyoruz biz. Allah bilgisi. Marifetullah. Allah'ı en iyi kimden tanırız? Zatından tanırız. Allah'tan tanırız. Allah'ı Allah'tan tanımanın en iyi yolu da vahiydir. Kur'an'dır. Onun için Rabbimiz bize zatını Kur'an'ında, kelamında tanıtıyor. Ve biz de oradan tanımaya çalışıyoruz. Esma budur. Ve esma derslerimizin temeli de buna dayanıyor. Yani burada yaptığımız esma derslerini diğer esmadan ayıran şey nedir? Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna. Onun için burada bugüne kadar Allah ismi celalini işledik. Ondan sonra Rab, Rahman, Rahim, Malik, Ekrem, İlah, Vekil, Gafur, A'la esmasını, sıfatını da işledik. Bunlar bu sıra tesadüfi bir sıra değil. Kur'an'da nüzul sürecine göre ilk geçiş sırası bu. Nüzul sürecinde esma hangi dönemde tedavüle sürülmüşse biz o sırayı takip ediyoruz. Yani Rabbimiz isimlerini hangi sıraya koyarak nazil etmişse Kur'an'da, biz de o sırayı takip ederek burada esmayı işliyoruz. İşte o sıraya göre bugün isimde 10. sıfatta 9. olan El-Habir ismine gelmiş bulunuyoruz. Bugün inşallah El-Habir ismi şerifini işlemeye çalışacağız. Rabbimin güç ve kudret verdiği oranda. Aziz dostlar, esma, hadis diye nakledilen bir söz var. وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Bu söz, hadis tekniği açısından hadis değildir. Gazali el-Esnasında hadis olarak nakletse de değildir. Fakat bu söz bir hakikati de ifade ediyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ifadesi bir hakikati de ifade ediyor. Fakat bu ifade içerisinde Allah'ın şanına layık olmayan bir kelime var. Ahlak. Çünkü ahlak yaratılmışlar için kullanılan bir kelime. Bir şeyin hilkatinden bahsetmek için halk olması lazım. Yani yaratılması lazım. Allah için bu kelime kullanılamaz. Kullanılması edebe aykırıdır. Suiedep. Çünkü Allah'ın yaratılışından söz edilemez. Allah yaratandır, haliktir, mahluk değil. Dolayısıyla ben bu sözü şöyle küçük bir tasarrufla düzelterek Allah'ın esmasıyla ahlaklanmak demek istiyorum. Allah'ın esmasıyla ahlaklanmak. Bugün insanın yeniden Hazreti İnsan olarak tecellisi, tezahürü, ortaya çıkması için Allah'ın esmasıyla ahlaklanması lazım. Yani aslında Kur'an ile ahlaklanması lazım. Daha doğrusu budur. Kur'an ile, Allah'ın kelamıyla ahlaklanması lazım. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanması lazım. Allah Resulü de Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmamış mıydı? Onun için biz aslında esma ile Kur'an'ın ahlak kodlarını çözmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın ahlak kodlarını yakalamaya çalışıyoruz. Esma derslerimizin maksadı budur sevgili dostlar. Şimdi dersimize geçebiliriz. El-Habir. Her şeyin iç yüzünden en iyi haberdar olan, her şeyin iç yüzünü en iyi haber veren manasına gelir. Önce lugavi çerçeveye bir girelim. İşin biraz zor kısmı, biraz zor dinlenen kısmı, hatta biraz uyuklatan kısmı, ama ben inanıyorum ki siz uyumayacaksınız. Ben de sizi uyuklatmamaya çalışacağım inşallah. Habera. Üç kelime, üç harf. Hı, ba ve ra. Kökü asli iki anlama delalet ediyor. Bir, şeylerin habere konu olan bilgisine delalet eder. Bir şeyin habere konu olan bilgisi demektir. Bu bilgi ya görünmez şeyler için olur, ya da görünen şeylerin görünmeyen tarafı için olur. Görünmez şeyler cin gibi, melek gibi, ahiret gibi, cennet gibi, cehennem gibi gaybi bilgi. Ya da görünen şeyin görünmez tarafı. Bir şey görünüyor ama onun görünmez bir tarafı var. Bu dünyayı görüyoruz fakat bu dünyanın başlangıcını görmüyoruz. İlk yaratılışını görmüyoruz. Bunu Allah'tan başka bize bildirecek olan da yok. Bu dünyayı görüyoruz ama bu dünyanın sonunu görmüyoruz, kıyameti. Dolayısıyla bunun gibi. Ya görünmeyen ya da görünenin görünmeyen yüzü. Devenin ağzından gelen köpüğe Araplar habir diyorlar. Niye? Çünkü devenin görünmeyenini haber veriyor. Devenin iç dünyasını haber veriyor. İçim köpürdü. İçim çalkalanıyor, ağzımdan köpüğüm geldi. Saralı bir insanın ağzındaki köpük de onu söylemez mi aslında? İçini gösterir. İçinden haber verir. Dolayısıyla bir Arap devenin ağzından gelen köpüğe habir diyor. Niye? İçinden haber veriyor çünkü. Devenin iç dünyasını söylüyor. Meyveli ağaca el-habir deniyor. Neden? Çünkü meyve ağacın mahiyetinden haber veriyor. Bir ağacın ne ağacı olduğunu en güzel nasıl anlarsınız? Meyvesinden anlarsınız. Elma ağacı elma verir. Armut ağacı armut verir. Ayva ağacı ayva verir. Dolayısıyla bir ağacın meyvesi haberidir. Demek ki ağaçlar Resulmüş, risaletleri de meyveleriymiş. Meyveleriyle taşırlarmış haberi. Ağaç da öyle konuşuyor işte. Ne güzel. Meyvesiyle konuşuyor. Demek ki meyvesini koruma içgüdüsü müthiş bir güdü gerçekten de. Onun için bakınız, güller dikenlidirler. Meyvelerini korumak için dikenlenirler. Meyvelerini sırf korumak için. Hatta biz çiçekleri koklarız, güllerini koklarız. Ama biz koklayayım diye gül vermez onlar. Onlar soylarını sürdürmek için verirler. O tomurcuğun içine tohumlarını saklarlar. Ama biz aynı zamanda gül olarak istifade ederiz. O ayrı mesele. Onun için Rabbimiz ona o güdüyü vermiş. Ona o kanunu koymuş, yazmış. O yazılı kanuna göre hareket eder. Ama kendisi insanoğlu için ne kadar değerli olduğunu gül bilmez. Ama insan bilir. Onun için gülün açışı aslında gülün güzelliği yorumudur. Evet, tefsir yapar. Her gül müfessirdir. Güzelliği tefsir eder. Gül kadar güzelliği tefsir eden ne vardır Allah aşkına? Demek ki aslında her şey mesaj veriyor. Ama alana, her şey görene, körene. Onun için görmek lazım. Görmek için de sadece bakmamak lazım. Yani gerçekten görmek için bakmak lazım. Üzeri ağaçlarla dolu ve sulak araziye el-habir deniyormuş. Neden? Çünkü toprağın içinden haber verdiği için. Yani bu toprak canlı. Anadolu'da ölü toprak derler. Bakınız aslında ölüm, öl eğer kökünden geliyorsa ki öyledir Türkçe'de. Aslında öl, öz demektir. Onun için ölü toprağa, canlı toprağa haber verdiği için üzerindeki bitkiye habir deniyor. Niye? Toprağın içinde bu kadar canlılık var. Bak üzerinde bitkiden belli. Onun için habir denilirmiş. İkincisi ise şeylerin yumuşaklığına, içine nüfuz edilebilen gevşekliğine delalet eder. El-hubera, yumuşak ve gevşek toprak manasına geliyormuş Arapçada. çiftçiye toprağı yumuşattığı için el-habir diyorlarmış. Yumuşak bitkilere de el-habir adını veriyorlarmış. Habera kökü latif ismiyle gelir, habir ismi Kur'an'da. Latif ve habirin birlikte gelişi de tesadüf değil. Latif aslında hem sızan, yani şeffaf bir biçimde sızan, hem de lütfeden manasına gelir. İki manaya birden gelir. Sızmadan haber alamaz. Demek ki latif ile sızıyor, habir ile haberini alıyor. Habera kökü Kur'an'da bir fiil olarak hiç gelmiyor. Çok ilginç bir husus bu. Hiç fiil olarak gelmiyor. Ne demek bu? Buradan şuraya çıkıyoruz. Zira habere konu olan bilgi, şeylerin değişen değil, değişmeyen bilgisidir. Yani Allah bize şeylerin değişen tarafını değil, değişmeyen tarafını söylüyor. O zaman birinden bir haber getireceksek, şeylerin değişen yanıyla değil, değişmeyen yanıyla ilgilenelim. Gıybet onun için haber değildir. Niye? Gıybet eden kimse aslında değişebilen şeylerden konuşuyor. Değişebileni değişmeyen gibi sabitlediği için günahdır. Bilmem anlatabildim mi? Çok önemli bir cümleydi bu. Evet. Ama yüzünüzde geri dönüş alamadım. Gıybet, gıybetini ettiğimiz kimseyi değişmekten vazgeçirdiği için günahdır. Onu kötülüğüyle sabitliyoruz. Oysa ki insan değişir. Siz gıybetini edene kadar belki o ondan tevbe etmiştir. Değişmiştir. Çünkü yürüyor, yaşıyor. Yaşayandan umut kesilmez. Sizse umut kesmişsiniz, gıybetini ediyorsunuz. Dolayısıyla gıybet haber değildir. Çünkü arazdan haber verir, cevherden değil. Bu çok önemli. Kişinin baktığı yöre göre değişen subjektif bilgi haber değildir. Siz oradan bakarsınız, öyle görürsünüz. Ben buradan bakarım. Bu bilgi haber değildir. Yani kavramsal manada gerçek bir haber olması için baktığınız yere göre değişen subjektif bir haber olmayacak. Onun için Kur'an'da fiil olarak hiç gelmez. Bu çok ilginç. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir husustur. Tıpkı Kur'an'da bazı şeyler de hiç isim olarak gelmez. Akıl gibi. Evet. Kur'an'da akıl hiç isim olarak gelmez. Yine efendim Kur'an'da irade hiç isim olarak gelmez. 140 yerde kullanılır. Hep fiildir. Niye? Çünkü irade kullanılıyorsa var demektir. Kullanılmayan iradeyi Kur'an yok saymaktadır. Tıpkı kullanılmayan aklı yok saydığı gibi. 140 kez kullanılır, bir tanesi isim değildir. Çok ilginç değil. Onun için iradenizi kullanın demektir bu. Kullanmadığınız zaman Allah iradenizi yok sayar. Daha doğrusu Allah'ın verdiği iradeyi yok saymış olursunuz. Akıl da öyle. Bazılarda hiç fiil gelmiyor. İşte haber gibi. Niye? Çünkü haber, gerçek haber, eşyanın cevherinden haber vermektir. Arasından değil. Evet. Bu mühim bir husus. El-Habir, Allah'ın güzel isimlerinden vahiy ile sabit bir isimdir. Vahiy ile sabittir. Zaten listemizde olduğuna göre öyle olması lazım. İbn-i Mace ve Tirmizi listeleri diye bildiğimiz piyasada gezen Esma-ül Hüsna listelerini biz burada esas almıyoruz. Çünkü hadis ulemasının ortak görüşü bu iki listenin de müdreç olduğu, yani hadise sonradan ilave edildiği, Allah Resulü'nden listenin gelmediği yönündedir. Bu konuda gerçekten hadis ulemasının ittifakı vardır. Onun için de biz Kur'an'dan yola çıkarak Esma'yı tespit etmeye çalışıyoruz. Niye? Prensibimiz belli. Allah'a ismi Allah verir. Allah'a ismi kul vermez, veremez. Siz çocuğunuza ismini dahi annesine danışmadan veremiyorsunuz. Öyle değil mi? Kavga çıkıyor. Rabbinize nasıl oturduğunuz yerde isim koyacaksınız? Rabbimize ismi Rabbimiz verir. Rabbimiz kendi ismini benim adım şudur der, biz de eyvallah ya Rabbi seni senden öğrendik deriz. Onun için bu dersler Kur'an'dan yola çıkarak verilmiş bir esma dersidir. Allah için kullanılan el-habir iki anlama gelir. Fail anlamı, mef'ul anlamı. İki anlam. Habir formunun böyle bir özelliği var. Daha önce de gördük bunu. Onun için habir bu. Rahim de öyle var. Fail anlamı haber alan demek. Habir manasına. Tüm ayrıntısıyla ve en mükemmel bir biçimde haber alan manasına gelir. Muhammed 31. ayeti hatırlayalım burada. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Sizin haberlerinizi size veriyor. Size veriyoruz. Evet. Sizin haberlerinizi size veriyoruz. Sizi kendi haberlerinizle sınayacağız. Dolayısıyla sizi kendi haberlerinizle sınayacağız. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi Muhammed suresinin 31. ayeti. İşte burada Allah'ın haber vermesi. Fatır 14. ayette mef'ul anlamıyla var. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyden haberdar olan gibi haber verecek olan yoktur. Allah kadar kim haber verir? Her şeyden haberdar olan gibi kim haber verir? Ahiretten kim haber verebilir? Yaratılışın başlangıcından kim haber verebilir? Cennet ve cehennemden kim haber verebilir? Bir adım sonranızdan kim haber verebilir? Bir adım sonrası. Çok değil. Yarını bilin demiyorum. Bir adım sonranızı bilin. Hayır. Hiç kimse. Hiç kimse kendi bir an sonrası için haber veremez. Onun için Allah verir. Mazisi ve istikbali ile ruhtan Allah haber verir. Kıyametten Allah haber verir. İlk yaratılıştan Allah haber verir. Onun için mef'ul anlamı ve fail anlamı var. Mef'ul anlamı haber veren demektir. Kimsenin göremediği iç yüzünden haber veren. Habir ile alim arasında fark var mıdır? Genelde habiri alim sayarlar. Konuyla ilgili eserlerde. Doğru değil. Bir kere bu dil kuralına aykırı. Habir ismi, alim ismiyle iki sebepten dolayı aynı manaya gelmez. Birincisi, bu ikisi Kur'an'da ayrı ayrı Allah'a nispet edilirler. Allah alimdir, Allah habirdir. Hem de aynı ayetin sonunda nispet edilirler. Alimun habir. İkisi yan yana nispet ediliyorsa nasıl alim ile habiri aynı manaya alabiliriz ki? O zaman habirun habir. Ne fark etti? Alimun alim. Ne fark etti? Eğer öyleyse öyle derdi. İkinci isim gereksiz olurdu o zaman. Hayır. İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na. Dil kuralıdır bu. İsmin farklılığı mananın farklılığını getirir. O zaman bu iki isim asla aynı olamaz. Peki fark nedir? Fark şudur. Alim olmak için bilginin gizli saklı olması şart değildir. Fakat habir olmak için bilginin gizli saklı olması şarttır. Evet, birincisi bu. Ama ikincisi çok daha önemli. Habir ismine konu olan bilgiyi o şeyin görünmezine nüfuz ederek elde etmesidir. Yani alim olmak için bilinenin var olması gerekli değildir. Fakat habir olmak için haber verilenin var olması gereklidir. Evet. Var olan bir şeyden haber verilir. Var olmayandan haber verilmez. Ama alim olmak, Allah'ın alim sıfatı için bilgisinin objesi var olması şart değildir. Allah var olmadan da bilir. zaten o bildiği için var olur. Ama Habir isminin tecellisi için mutlaka var olması lazım o şey. Onun için Alim ile Habir arasındaki temel farklar bunlardır. Sözün özü. El-Habir ismi fail manasıyla hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen, hareket eden her zerreden bile haberdar olan, kendisinden hiçbir bilgi saklanmayan, bilgi nesnesinin en gizli saklısına muttali olan manasına gelir. El-Habir ismi, ismi mef'ul manasıyla hiç kimsenin bildiremeyeceği türden gaybi haberleri bildiren, bildirdiği haberlerde zerrece şüphe bulunmayan, onun bildirmemesi halinde o haberlere asla ulaşma imkanı olmayan bilgi demektir. Bu lugavi çerçeveyi tamamladıktan sonra şimdi nazari çerçeveye geçiyoruz. Nazari çerçevede Habir isminin en büyük mevzuu gayb'tır dostlar. Gayb. Çünkü Habir olan Allah aslında gayb'tan haber vermek. Gayb'tan. O halde gaybın mahiyeti nedir? Çok konuşuyoruz gayb. Fakat birçok zaman da boş konuşuyoruz. Hani Kur'an öyle diyor ya, racmen bil gayb, gaybı taşlamak. Gaybı taşlıyoruz. Gayb'tan Allah haber verir. Onun için Kur'an gayb'tan haber verir. Kur'an'ın üçte biri gayb'tan haberdir neredeyse. Allah'a da yakışır. Gayb'tan haberi Allah verir. Peki, bir de şu etrafımızda gayb'tan haber verenler var. Bunlar ne oluyor diyeceksiniz. Bunlar da durumdan vazife çıkaran çakma gaybçılar. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor ben bilemiyorum. Daha doğrusu nasıl cüret ediyorlar ben bilemiyorum. Yani Allah'a karşı ne kadar cesurlar. Allah'tan rol çalmakta ne kadar cesurlar. Allah'tan rol çalan Allah ne yapar? Bilmem ne yapar. Ama çok fena. İbn-i Sayyad hadisi diye Bukhari'de bir hadis var. İbn-i Sayyad, Medine'de yerleşik bir Yahudi ailesinin çocuğu. Yaşı 13-14 yaşlarında, rivayetlerde geçen bu. Medine'de öyle bir şöhreti var ki bu çocuğun, kim ne soruyorsa onu biliyor, kimin kalbinden ne geçiyorsa onu biliyor. Böyle bir şöhreti var çocuğun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ömer'e demiş ki, gel gidelim şunun yanına bir bakalım. Efendimiz Hazreti Ömer'i alıyor ve gidiyorlar. Yanına varınca, Efendimiz diyor ki, sana bir şeyler geliyormuş, öyle mi? Evet geliyor diyor. Açıkta mı geliyor, gizlide mi geliyor? Karanlıkta mı geliyor? Açıkta da geliyor, gizlide de geliyor. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Doğru da söylüyor, yalan da diyormuş çocuk. Peki, içimden bir şey tuttum, bil bakalım demiş. Çocuk duh deyince, sus diyor Efendimiz. Ömer şeytan bastı burayı, gidelim. Duha suresini tutmuş. Eyvallah. Ama tepkiye bakın. Tepkiye bakın. Alemlere rahmet olanın tepkisine bakın. Ömer burayı şeytanlar bastı, gidelim. Onu orada bıraktık. Bu çocuğu bugüne getirdik. Hırka-i Şerif'in yanına koyduk. Manzarayı bir bana tarif eder misiniz? Manzarayı bana bir tarif eder misiniz? Saçından kıl koparanlar mı? Elbisesini üstüne sürenler mi? Sağını solunu öpenler mi? Eline yumulanlar mı? Ayakkabısıyla su içenler mi? Manzarayı bir. Ve öldüğünde bunun başına yapacakları türbenin metresini bir siz hesap edebiliyor musunuz? Peki sahabe ne yaptı bu çocuğa, hiç biliyor musunuz? Efendimiz böyle yaptı. Efendimiz gayıptan haber verme iddialarının en küçük kokusuna dahi şeytanın mesleğine intisap olarak bakar. Bu, onun için Efendimiz hiç teşebbüs etmedi. Hiç teşebbüs etmedi. Bir tanesi devemi kaybettim, devemin yerini söyle peygamber sen demişti de. Onun başucunda, Efendimizin başucunda bekleyen sahabe, okkalı bir küfretti adama. Efendimiz bile kınadı yani sahabeyi. Okkalı bir küfretti adama. Gel dedi, o bilmez, ben bilirim devenin yerini, ben söyleyeyim. Sahabe buydu, sahabe bu. Bugünküler ne peki? Hangi din? Peygamberimiz bu. Bugünküler ne peki? Allah Resulü bir cenazeyi ziyarete geldi. Osman bin Maz'un'un cenazesiydi. Osman bin Maz'un misafir kaldığı evde birkaç ay hasta yatmış ve en sonunda vefat etmişti. O hastalığı ve misafirliği sırasında gece hayatına da sahip olan, şahit olan evin sahibesi, hanımefendi, yani çok zühd, zahit bir zattı. Öyle bir gece hayatı varmış efendim. Gece namazlarını hiç aksatmadan saatler boyu. Ve tuğba lekel cenne ya Osman diyor cenazenin başında. Cennet sana helal olsun ya Osman. Efendimiz de tam o sırada oraya girmiş. Sanırım taziye için. Sen nereden biliyorsun be kadın diyor. Ne biçim bir konuşuyorsun böyle? Ya Ümmü Sahib. Sana ne bildirdi böyle? Vallahi ma edri. Ve ma yuf'alu bi ve ene Resulullah. Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde yarın Allah'ın bana ne muamele yapacağını ben bile bilmiyorum. Bu Kur'an'da bir ayettir aynı zamanda. Eyvallah. Hay dilinize sağlık. Kaf suresi Ahkaf 9. Eyvallah. Aslında Allah Rabbimiz Resulünü terbiye ediyor. Resulü de o terbiye ile konuşuyor. Ahkaf 9. İşte bu. Evet. Sen sana ne yapılacağını, yarın sana ne yapılacağını bilmezsin diyor Ahkaf 9'da. Peki ya bugünküler? Bırak kendilerine yapılacağını, herkese yapılacağını nasıl da biliyorlar? Nasıl bu kadar cüretli olabiliyorlar? Allah Resulü'nün sünnetini nasıl da çiğneyebiliyorlar? Ahlakını nasıl? Allah'ın ahlakını nasıl da çiğniyorlar? Ve rol çalıyorlar. Tırnak içinde kullanayım. Yani Kur'an'ın ahlakını. Nasıl da çiğniyorlar. Onun için bu noktada Allah Resulü işte böyle davrandı. Burayı cinler bastı, gidelim ey Ömer. Ne oldu biliyor musunuz? Hikayenin arkası çok daha ilginç. İbn Hacer'in rivayetleriyle nakledelim. Fatih, buna bir şeyler oldu. İbni Hacer arkasını derlemiş mevzunun. Bu çocuk Müslüman olmuş ilerleyen yıllarda. Müslüman olmuş. Ve hacca gitmiş. Hacca giderken sahabe bunun kafilesine yaklaşmamış. Niye yaklaşmadığını sorduklarında da o Allah'ın hududuna tecavüz etti. Gerekçe bu. O Allah'ın hududuna tecavüz etti. Hatta sahabeden bunu deccal olarak görenler olmuş. Bu da kendisini savunurken, ya Deccal Medine'ye giremeyecek, ben bak Medine'de doğdum, büyüdüm, yapmayın böyle falan diye zavallı kendisini hayli savunmuş. Dolayısıyla sahabenin davranışına bakın. Sahabenin bu mevzudaki hassasiyetine bakın. Ama beyefendi, bizim efendi diyor, peygamberle bu mevzuları istişare ediyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sıffin'de bir rakama göre 15 bin kişi öldü. Affedersiniz, Cemel'de. Cemel'in taraflarından biri Hazreti Ali, Resulullah'ın ilmin kapısı dediği Hazreti Ali, biri de Hazreti Ayşe'ydi. Yani biri eşi, çok sevgili eşi, Hibbi dediği sevgili eşi, öbürü ise sevgili damadı, amca oğlu, evladı gibi sevdiği insan. Ama bunların ikisi de Cemel'e girelim mi girmeyelim mi diye Resulullah'la bir kez istişareyi düşünmemişti. Değil mi? Daha ötesi var. Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer hilafeti döneminde Kur'an'ı artık cem edelim, mushaf yapalım. Yani kitaplaştıralım. Kur'an Efendimiz döneminde aslında Kur'an olarak toplandı. Ama mushaf haline gelmesi, yani formel manada bir kitap olarak toplanması Hazreti Ebu Bekir dönemindedir. Mesele yanlış anlaşılıyor. Bu konuda da rivayetler vardır ciddi ve doğrusu da odur. Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an'ı Kur'an olarak bıraktı. Zaten size bir şey bırakıyorum. Ona sarıldıkça yoldan sapmazsınız dediği şeyi bıraktı. Bırakmadan nasıl böyle söyler Efendimiz? Hazreti Ebu Bekir döneminde formel kitap olarak toplandı. Cem edildi. Ama bu kolay olmadı. Bu teklifi Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer yaptığında Hazreti Ebu Bekir ilk anda reddetti. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? 2 ay öyle kafasında bir çengel takılı olarak gezmiş. Yapalım mı yapmayalım mı? Ya ne gerek var buna? Daha Resulullah'ın buğusu üstünde bir danışma ne olacak? Öyle değil. Yani ta bizimki 1400 sene gidip de danışıyor da sen şöyle 2 sene, 1,5 sene gidemedin mi ya Ebu Bekir? Hem de Resulullah'la beraber yaşadın. Onun terbiyesinden geçtin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Okkası gramı olmayan şeylerle efendim doldurduğunuz, attığınız bir temelin üstüne hangi din binasını yükleyeceksiniz? Yükselteceksiniz. O temelin üstünde yükselen binadan kime ne hayır gelir? Onun altındakini bir akıllı gelir de çekerse ne olur üstü? Buz üstüne bina yap. Onun için ne olursunuz dininizi ciddiye alın. Ne olursunuz dininizi esrara, eroine çevirmeyin. Ne olursunuz bu dinin size verdiği bu hayatın tamamının mucize olarak gören bakış açısı size mucize olarak yeter. İnanmıyorsanız Yusuf suresinin 105. ayetini açın. Açın bir okuyun. Hadi açın da bana da okuyun burada. Süleyman Bey.
Yerde ve yerde elince belgeler vardır ki yanlarından yüzlerin çiğnerek geçerler.
Aldırmazlar bile. Eyvallah. Göklerde ve yerlerde nice mucizeler vardır ki diyor. Yanından geçip giderler de bakmazlar bile. Aldırmazlar. İşte bu. Dolayısıyla gök ve yer mucize dolu. Yetmedi mi? Onun yetmediğine hiçbir şey yetmez. Onun için bu meselede gayb meselesine böyle bir girizgahla girelim inşallah. Evet. Habir ismi esasen gayb ile çok yakından alakalıdır demiştim. En'am suresinin 73. ayetinde Alimul gaybi ve şehade ve huvel hakimul habir buyuruyor Rabbimiz. O gaybın ve şehadetin alimidir. Görünen ve görünmeyen alemin alimidir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ Ayetin bittiği 2 isim bu. Hakim ve Habir. Ayet varoluşla ilgili bir ayet. Yukarıdan itibaren okumadım. Yani varoluşla, göklerin, yerin varoluşuyla ilgili bir ayet. varoluşun başlangıcı şehadet, ondan önceki yokluk hali ise gayb olarak niteleniyor ayet. Yani Allah varoluşun başlangıcını bilir. Çünkü şahit oldu. Şahit oldu. Allah şahit oldu, biz şahit olmadık. Ama varoluş var olmadan öncesini de bilir. Dolayısıyla gayb göze nispet edildiğinde görülmeyen, akla nispet edildiğinde akledilmeyen, idrake nispet edildiğinde idrak edilemeyen anlamına gelir. Gaybın böyle iç içe geçmiş bir anlamı var. Gayb varlıkların mahiyetine nispetle üçe ayrılır. Zatı da, eseri de zahir olan. Zatı gayb, eseri zahir olan, zatı da eseri de gayb olan. Bakınız, buradan çok önemli bir sonuca varacağım. Allah'a iman mı daha önemli Kur'an'da, ahirete iman mı dediğimde, otomatikman siz Allah'a iman diyeceksiniz. Hayır. Ahirete iman önemlidir. Çünkü müşrikler Allah'a inanıyor. Evet. Problemleri ahiretle. Ciddi problemleri var ahiretle. Neden? Bu da gayb bilinciyle alakalı. Zatı da eseri de zahir olan beş duyu aracılığıyla bilinen şeyler. Bu bilgiye mahsusat deniyor. Maddi varlıkları bilme bu şıkka giriyor. Yani maddi varlıkların hepsi zatı da eseri de şahit olan, zahir olan. İki, zatı gayb, eseri zahir olan. Allah. Allah'ın zatı gayiptir, eseri zahirdir. Varlık onun eseridir. Eserine bak, müessirini gör. Fiiline bak, failini gör. Sanatına bak, sanatkarını gör. Fakat zatı da eseri de gayb olan nedir biliyor musunuz? Ahirettir. Ahiretin eseri de gayiptir, zatı da gayiptir. Onun için Allah'a inanan niceleri var ki ahirete inanmakta zorlanıyorlar. Ahirete inanmadan da Allah'a imanları olmuyor, kabul edilmiyor. Ahirete inanmadan Allah'a imanları, iman kabul edilmiyor. Tıpkı müşrikler gibi. O nedenle gayb, varlıkların mahiyeti açısından üçe ayrılır dedim ve böyle bir tasnif yaptım. Gayb, bilginin konusu olarak da ikiye ayrılır. Hakiki, mutlak gayb, hakiki de denir mutlakta, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gaybdır bu. Allah bildirince bilinir ancak. İkincisi, izafi gayb, mukayyet gayb. Bazı yaratılmışların fıtrat, yetenek, bilgi ve kazanımlarına göre bilebileceği gaybi bilgidir. Peygamberler gibi. Peygamberler gerçekten de gaybi bilgiden bazıları kendilerine açıldığı için bilirler. Ne gibi? Biz Cebrail'e iman ederiz. Yani meleklere iman bizim için gayba imandır. Ama bir peygamber için şehadete, şahit olduğu şeye imandır. Gibi. Cin suresinin 26-27. ayetlerine hemen atıf yapayım. Yetsin o. Gayb mahiyeti itibariyle üçe ayrılır. 1. Cüz'i gayb. 2. Mütecezzi gayb. 3. Külli gayb. Cüz'i gayb. Mahlukat arasında sadece akıllar bu gaybı bilir. Mesela kişinin ne yediğini, ne zaman nerede olduğunu, ne zaman uyuduğunu, hangi rüyaları gördüğünü ve zihninden neyin geçtiğini düşünen insan bilir. Akıllı varlıklar bunun, bu gayba muttali olur. Ama bir başkası onu bildiğini iddia edemez. Bu bilgiler kişinin kendisine açık, başkalarına gizlidir. Buna gayb denmesi mecazidir. İkincisi mütecezzi gayb. Mütecezzi, tekellüf babıdır Arap dilinde. Bu baptan gelen işte mütefekkir diyoruz. Tefekkür, taakkul, tedebbür, tezekkür. Bu baba, bu baptan gelen tüm fiillere aslında tekellüf babı diyoruz. Neden? Külfet gerektirir. Zahmet gerektirir. Yani çaba göstereceksin arkadaş. Bu da nedir? Mütecezzi gayb, çaba ile elde edilen gaybdır. sadece bilme zahmetine katlanan erbabının araştırdığı miktarını bilebileceği kayıptır. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmazlar mı onlar? Aslında burada ibil hem deve manasına gelir, hem yağmur yüklü bulutlar manasına gelir. Yağmur yüklü bulutlar nasıl yaratıldı bakmazlar mı? Veya deve nasıl yaratıldı bakmazlar mı? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gök nasıl yükseltildi bakmazlar mı? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağlar nasıl dikildi bakmazlar mı? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Yeryüzü nasıl yayıldı bakmazlar mı? Peki bakan bakacağı kadar, baktığı kadar, ilmi kadar gayb şahit olur ona. Bir jeoloğun yeri anlayışıyla sıradan bir insanın anlayışı aynı değildir. Dolayısıyla bu da külfetle sırrına erilecek gayiptir. Bu da mecazen gayiptir. Mütecezzi gayb üçe ayrılır. Birincisi ihtisas sahiplerinin bilgisi. Sadece zahmet ve külfetine katlandığı kadar bilgi. İkincisi melekler ve peygamberler gibi Allah'ın gaybın bir kısmını bildirdiği insanlar. Üçüncüsü kendisine bazı yetenekler verdiği mahlukatın bilgisi. Köpeklerin depremdeki hareketlerini duymuşsunuzdur. Sismologlar ve sismograflar bir tarafa, köpekler hepsinden daha bilgin çıkıyorlar deprem öncesinde. Fareler de öyle. Karıncalar da öyle. Onun için ciddi bir gözlemci eğer deprem öncesinde birkaç hayvan çeşidini gözlemlesin, en iyi sismografın verdiği haberden daha iyisini alır ve tedbirini alır. Neden? Allah onlara öyle bir hassa vermiş. Yani deprem olacağı zaman o bölge zaten ısınıyor. Çünkü yarılıyor. Isınınca, yarılınca mağmanın sıcaklığı yüzeye vuruyor. Yüzeye vurunca o altta gezen canlıları rahatsız ediyor. Bir açıklaması bu. Ama köpeklerin mor ötesi ışını gördüğünü biliyoruz. Köpeklerin göz sistemi bizden farklı. Onun içinde bizim görmediğimiz ışını görüyorlar. O ışındaki değişiklikleri görüyorlar. Onun içinde. Yani nasıl açıklama getirirsek getirelim ama özel bir hassaları var. Dolayısıyla onlar da böyle muttali olabiliyorlar. Külli gayb. Bu ancak habir olanın bileceği gayiptir. Allah'ın zatı bundandır. Ölüm bundandır. Yokluk bundandır. Varlık bundandır. En'am suresinin 103. ayetini hatırlayalım. La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar. Evet. La tudrikuhul ebsar. Onu Allah'ı gözler kuşatamaz. Fakat o tüm gözleri kuşatır. Bu ayet beni çarpar gerçekten. Onu hiçbir göz kuşatamaz, fakat her gözü o kuşatır. Kuşatır ne demek? Gözün sadece baktığını görmez. Sadece bakan gözü görmez, göze bakmayı emreden aklı görür. Akla göze bakmasını emretmeyi emreden hissi görür. O hissin arkasındaki altında yatan içgüdüyü görür. O içgüdünün altında yatan duyuları görür. Allahu Ekber. 40. odasını görür. Allah'tan neyi saklayacaksınız? Neyi kaçıracaksınız? Onun için sadece gözü görmez. Göze emri veren aklın karanlık odasını da görür. O nedenle gayb asıl budur. Hani öyle diyor ya efendim. Allah'ın zatı mahlukat için gaybdir. Fakat zatı kendisi için şehadettir. Ve Allah kendisine şahit olan ilk zattır. Bizim şahit olmamıza ihtiyacı yoktur. Şehidallahu ennehu la ilahe illallah. Allah kendisinin kendisinden başka ilah olmadığına şahit oldu. Allah şehadet getiriyor, farkında mısınız? Eşhedü en la ilahe illallah diyor, farkında mısınız? Aman Allah'ım. Peki Rabbimiz kendisine şehadet getiriyor. Bizim şehadetimize niye ihtiyacı var? İhtiyacı olduğundan değil. Bizim ona şahit olmaya ihtiyacımız var. Bizim ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz muhtacız Allah'a şehadet etmeye. Allah bize şahit olmaya muhtaç değil. Bizi şahit kılmaya muhtaç değil. O nedenle bizi şereflendiriyor. Bizi onurlandırıyor. Bana şahit olun, onurlanın ey kul. Bana şahit olur musun? Bizi onurlandırıyor. Eyvallah. Gayb, kayıp değildir. Türkçe'de gerçi bir dil kaymasıyla, bir telaffuz kaymasıyla kayıp, gayıptan müştak olarak üretilmiş, bozulmuştur. Ama kayıp başka bir manaya gelmiştir. Mesela bu kaybolduğunda kayıp diyoruz. Gayb ile kayıp ayrıdır. Kayıp, nesnenin kaybolduğu durumlar için geçerlidir. Hala var olup var olmadığı bilinemez kaybın. Ama gayb, gaybi hakikatler, varlığı hakkında şüphe duyulmayan hakikatlerdir. Gaybın varlığından şüphe duyulamaz. Zaten onun için imanın konusudur. Gayb mahsusat alanı dışındadır, fakat makulat alanı içindedir bu yüzden. Dikkat buyurun, bu çok önemli. Gayb mahsusat, yani beş duyu alanının dışındadır. Ama makulat alanının içindedir. Yani akledilebilir. Peki neyle akledeceğiz gayb? Allah'ın zatı gayb. Nasıl akledeceğiz? Yani gaybı nasıl aklımıza inzal edeceğiz? Bir tek yolu var. İman. İşte iman burada lazım. İman gaybın akla inzalini sağlayan iksirdir. Onun için makulat alemine girer. Kayıp olan bir şey varlık itibariyle ortada olmadığı için görülemez. Gayb öyle değildir. Mesela Allah gayıptır. Ama o zuhurunun şiddetinden gayiptir. Öyle zahirdir ki şiddetinden göze görünmez. Tıpkı gözü olan ışık gibi. Işık belli bir şiddeti geçince gören göz görmez olur, kör olur. Dolayısıyla bazen varlık öyle şiddetli zuhur eyler ki göz göremez olur. Tıpkı kulağın belli bir desibelin üstünü duyamaması gibi. Göz de belli bir nurun üstünü göremez. Zaten görseydik ölürdük. Onun için ölünce göreceğiz. Görseydik ölürdük. Allah görmememizi de bir lütuf olarak sağlamış. Yaşasınlar diye. Onun için sınırlar güzeldir. Sınırlar için teşekkür etmek lazım. Göz eğer üst limiti olmasaydı eğer ölürdü. Kur'an'da cehennem tasvir edilirken cahim sıfatı geçer. Cahim sıfatı göze ilişkin bir cümlede kullanılır Arap lisanında. El-aynul cehma derler. Pörtlek göz demektir. Yani yuvasından fırlamış göz. Niye fırlar? Cehennemi görünce insan gözü dayanamayacak. Yuvasından arkaya kaçma. Yani görmemek isteyecek. Görmemek isteyecek fakat yine de görecek. Görmemek için öyle göz geriye fırlayacak ki arkaya kaçacak. Onun için cahil gözün öne fırlaması, çıkması, cahim arkaya fırlaması. Onun için cahız, gözü böyle dışarıdaymış da onun için cahıza cahız demişler. Dolayısıyla göz cehennemi görmek istemeyecek. Onun içinde geriye kaçmak isteyecek ve fırlayacak. Geriye doğru fırlayacak. O nedenle sınır iyidir. Kulak eğer belli desibelin üstüne kapalı olmasaydı, yeryüzünün dönüş sesini, kainatın sesini duyardı. Böyle bir kadından bahsedilir, çıldırmış. Kulağa eğer belli bir desibelin altındaki seslere sınır koymasaydı Rabbimiz, insan nasıl uyurdu? Yastığa koyuyorsunuz başınızı, düşünün atom seslerini duymaya başlıyor. Yastığın atomlarını. Hadi uyu, uyuyabilirsen. Ya Rabbi al şunu. Al şunu da uyuyayım. Yani sınırlar iyidir. Sınırlar. Burna düşün. Rabbimiz öyle bir şimdi limiti kaldırıyor ki günahı artık burun koku alıyor. Günahı koklamaya başlıyor. Üf, berbat kokuyorum. Adam kendisinden pis. Evladını kucaklayamaz. Eşiyle yan yana olan. Efendim, şu dünyada gezemez. Kimsenin yanına yaklaşamaz. Düşünün. Eğer göz haramı görseydi, belki de içe sinesi bir lokma ekmek yiyemeyecekti. Efendim, içinde bakacak, haram kurt gibi oynamaya başlamış. Hadi ye, yiyebilirsin. Pilava el atıyor, orada kurt var. Ekmeğe el atıyor, orada kurt var. Elmaya el atıyor, orada. Ya Rabbi, ya Rabbi sınır. Ya Rabbi bana sınır koy. Ya Rabbi beni sınırla. Beni sınırla, yoksa hayat çekilmez olacak ya Rabbi. Görüyorsunuz değil mi? Sınırlardan dolayı Allah'a teşekkür borçluyuz. Onun için göz öyle. Rusya'da bir adamdan söz ediliyor. Şu anda yaşayan eliyle röntgen çekiyormuş. Efendim. Yani öyle keskinleşmiş ki eli göz olmuş neredeyse. Efendim. Böyle röntgen çekiyor. Yine televizyonlarda renk seçiciler vardır. 5.000, 6.000 dolara istihdam edilirler. Bizim normal gözler efendim işte 300-500 rengi görür. Onların gözleri 3 milyon rengi ayırt eder. Biz %100 görmek için gözlük takarız. Onlar %250 görürler. Zaten gözün görme sınırı %400'müş. %400'ü görmeye başlayan göz baktığının röntgenini çekermiş. Ciğerini görürmüş yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Baktığınızın ciğerini görüyorsunuz. Ben şahsen görmek istemezdim. Böyle bir dünyada yaşanır mı? Onun için yani o tip adamları %200 gören, %250 gören adamları buluyorlar, bir sürü para veriyorlar, televizyonlarda renk seçici yapıyorlar. Hafif kırmızı, biraz mavi, biraz sarı falan diyorlar oturdukları yerden, öyle parayı götürüyorlar. Ama Allah vermiş. Onun için duyuların kapasiteleri var. Yani bu kadar değil. Tabii bazen insan egzersizle, alıştırma ile duyuların kapasitesini artırabiliyor. Ve aslında bunu yapmak için illa Müslüman olması şart değil. İşte Hint fakirleri bunu yapıyorlar. Deri direnci diye bir şey koymuş Rabbimiz deriye. Deri direnci bazen çok azaltılabiliyor. Azaltıldığında deri direnci içine çivi geçiyor ama kanamıyor. Deri direnci çok kavileştirildiğinde de çivinin üstüne yatıyor ama yine kanamıyor. Yani derisine hükmetme yeteneğini tam kullanmaya başladığında deri direnci tam kapasite kullanılabiliyor. Allah bunu herkese vermiş aslında. Ama bazıları bu yeteneği çok iyi kullanarak bunu kullanabiliyor, çalıştırabiliyor. Aslında bir de manevi hassalar var. Kalbin gözü var, kalbin kulağı var, kalbin burnu var. Yakup ne ile Yusuf'un kokusunu aldı sanıyorsunuz? Ta Mısır'dan Yusuf'un kokusunu ne ile aldı? İman burnu işte o. İmanın burnu. Eğer Yusuf'unuza öyle bir muhabbet duyarsanız, kokusunu Mısır'dan alırsınız. Kokusunu Mısır'dan alırsınız. Bence o da iffet gömleğinin kokusu olsa gerek. İffet gömleğinin iffet kokusu imanın burnuna kokar. Öyle olur. Öyle olursa olur. Eyvallah. Allah o gömlekten hepimize giydirsin inşallah. Evet. Gaybın akledilebilirler dünyasına dahil olması ancak iman ile mümkündür. Bu açıdan küfür gayba iman, küfür kayba iman gayba delalet eder. Evet. Küfür kayıptır, iman gayıptır. Eyvallah. Vahiy, gaybın varlığına imanımızın olmazsa olmaz maddesi, umdesi saymakla esasen gaybı akledilebilirler aleminin konusu haline getirir. Zira vahiy muhatabını makul olana imana çağırır. Makul olmayana değil. Bu yüzden de bilginin kalpte istikrar bulmuş hali olan marifeti iman ağacının kökü mesabesinde görür. İman ağacı dört unsurdu değil mi? Marifet, ikrar, tasdik, tasdik, ikrar, amel. Marifet bu ağacın kökü. İkrar bu ağacın, tasdik bu ağacın gövdesi, tasdik bu ağacın dalları ve amel bu ağacın meyvesi. Dolayısıyla işte marifeti bu ağacın en temeline yerleştirir. Bu yüzden de bilginin kalpte istikrar bulmuş hali olan marifeti iman ağacının kökü mesabesinde görür. Vahyin gaybı iman ön bilgisi sayesinde akledilebilirler arasına almasının sebeplerinden biri, fıtri dinin makarı olan vicdanı, ahlakın kaynağı yapmak istemesidir. Fıtri dinin makarı olan vicdanı, ahlakın kaidesi temeli yapmak istemesidir. Fıtrat nasıl ki insanın temeli ise vicdan da insanın ahlakının temeli olmalıdır. Vicdan üzerinde temellenmiş bir ahlak gerçekte İslam üzerinde temellenmiş bir ahlak. Gayrimüslimlerde gördüğünüz her iyi şey doğal İslam olan vicdan üzerinde temellenmiştir. Onlar İslam'dan kaynaklandığını bilmeyen Müslümanlardır. Evet, anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de yeryüzünde %100 bir gavur bulmak mümkün değildir. Her gavurun içinde gizli bir Müslüman vardır. Siz o Müslümanı bulursunuz %10, %15, %20 ve onu çoğaltırsınız. O fıtrattır işte, o vicdandır işte. Bu çok önemlidir. O zaman herkesin içinde gizli bir Müslüman vardır. Onu bulmak lazım, ona hitap etmek lazım. Kimseden ümit kesme lüksümüz yok. Kimseden ümit kesme lüksümüz yok. Akledilebilir alanda başlama noktası bilginin nesnesi değil, akledilen değil. Bilginin öznesidir. Yani bilinen şey değil, bilen kimsedir. Bu çok önemli. Burada başlama noktası bilinen değildir. Bilenin kendisidir. Eğer bilen ve akleden özne kendisine şahit değilse, gayb ona sadece gayb değil, aynı zamanda kayıptır. Bu çok önemli. İşte bu noktada tam da Yunus'un mısrası hatırlamak lazım, mısralar. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmedin, yanice okumaktır. Bilmek, bilmekte başlama, bilinenden değil, bilenden başlar. Onun için diye başlarsınız. Ene demektir o. Ene, ben. Eşhedü. Ene eşhedüdür o. Ben şahit olurum ki. Ben şehadet ederim ki. Ben diyerek başlarsınız. Ben idraki yoksa o idrak edilemez. Evet. Yunus'un bu mısralarında dert edindiği şey, esasen Kur'an'ın ilk inen pasajı olan Alak suresinin ilk 5 ayetinde mesele edindiği şeyle aynıdır. İkra, Bismi Rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkra, ent, sen, emir. Bismi Rabbik, hitap zamiri. Ke, ellezî halak. Evet. Yani burada doğrudan muhataba hitap vardır. Yani ben idrakine hitap vardır. Benine hitap vardır. Sözün özü gayıp kayıp değildir. aksine belki gördüklerimizden daha kesin gerçektir. Evet. Şu gördüklerimizin gerçekliğinden şüphe edebilirsiniz. Gaybi hakikatlerin gerçekliğinden şüphe edemezsiniz. Niye? Allah onlara şahit oldu. Allah'tan nasıl şüphe edersiniz? El-Alim ve El-Habir olandan nasıl şüphe edersiniz? İşte El-Habir ismine iman etmenin pratik değeri budur. Sonucu budur. Bazen göz yanıltır. Suyun içindeki kırık değnek gibi. Değil mi? Bazen gözün gördüğü yanıltır. Olmayan yıldızın ışığı gibi. Şu anda göğe bakıyoruz, ışık görüyoruz. Değil mi? Yani yıldız görüyoruz, değil mi? Orada yıldız var diyoruz. Ama orada yıldızın varlığı sabit değil. Ama ışığı var hocam. Tamam, kesin ışığı var. Ama yıldızın varlığının garantisi değil. Çünkü o yıldız eğer 1 milyar yıl önce ölmüşse, o ışığı da 2 milyar yıl önce göndermişse, ölen yıldızın ışığı geliyor bize. Öldükten 1 milyar yıl sonra gelmeye devam edecek. Ancak o ışık 1 milyar yıl sonra ölecek. Ama aslı yok. Yıldızı ölmüş, ışığı ölmemiş. Alın size, gördüğünüzün de aslında gördüğünüzden müteşekkil olmadığı. Size gözünüz de yalan söyleyebilir, gördüğünüz de yalan söyleyebilir. Allah yalan söylemez. Çünkü o Habir'dir. Kur'an'ı çerçeve. Aman Allah'ım. Çok mu sündürüyorum? Zaman mı azalıyor? Söz mü çoğalıyor? Bende mi bereketsizlik var? Bilmiyorum. Efendim. Ama vallahi kalbim haz alıyor. Allah'tan bahsedildikçe içimde bir şey kıpır kıpır ediyor. Ben sizden bunun bana yansıdığını düşünüyorum. Onun için de bitmesin istiyor. Bitmesin. Allah'tan bahsetmemiz bitmesin. Onun için ben bazı hastalara diyorum ki, hastalanmadan evvel mi Allah'ı çok hatırlıyordun, hastalandıktan sonra mı? Hastalandıktan sonra... O zaman hastalığın iyi olması için nasıl dua edebiliyorsun? Sen hasta değilsin, sen şifa bulmuşsun. Bakış çok önemli. Bakış çok önemli. Rabbim bize gör dediği yerden bakmayı nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.